Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün Merve Seren hanımla beraber olacağız. Merve Hoca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Programımızda yapımcımız Feray Uz. Sesimizi sizlere Kemal Ökten ulaştırıyor. Ben Deniz Murat Yılmaz. Merve Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün genellikle son dönemde sık sık tartışma konusu olan savunma sanayi, savunma politikaları üzerine konuşacağız. Savunma sanayi ve savunma politikaları içinde bulunduğumuz günlerde, dönemde ve aynı zamanda jeopolitik problemler dolayısıyla giderek tartışma konusu olan ve daha çok kaynağın ayrıldığı bir konu. Savunma sanayini genel olarak aslında değerlendirelim. Bir ülkenin savunma sanayi neden önemlidir?
Aslında savunma sanayi, bunu her zaman için şöyle bir ikilem var. Derler ki hani ekonomik paketleri mi önde mi tutalım, yoksa savunma paketlerini, yani güvenlik
tereyağı mı,
refah mı?
Mı?
Aynen o şekilde. Şimdi bu aslında devletlerin önceliklendirme sıralamasına göre değişiklik sergileyebilir. Bugün çok çarpıcı bir örnek olarak karşımıza aslında Kuzey Kore örneği çıkıyor. Geçen hafta işte bir sürü toplantılar, paneller düzenlendi. Ülkedeki açlık sınırı gittikçe yükseliyor. Ve Birleşmiş Milletler'in tabii yaptırım ambargo altında olan bir ülke olduğu için normalde yardım paketleri, insani yardımı uygulamaya kararı çıksa da Birleşmiş Milletler'den, Kuzey Kore hükümeti Kim Jong-un bunu kabul etmiyor. Şimdi baktığınızda açlık sınırında olan bir ülke ama her ay, bazen hafta aşırı füze denemeleri yapıyor. İnanılmaz derecede işte balistik füze teknolojisine, nükleer konularda ve bunları dünyanın parasına aktarıyor. Şimdi bu aslında bir yani siyasi bir tercih de, hem stratejik bir tercih hem de siyasi bir tercih. Bu da tabii hükümetten hükümete değişir. Kendi babasının döneminde, Kim Jong-un babasının döneminde bile bu kadar fazla pay ayrılmazken savunma harcamalarına, şimdi burada kendisinin son dönemlerinde özellikle ekseriyette bunun çok daha yüksek bütçeden çok daha yüksek kalemler ayırdığını görüyoruz. Fakat bunu çok orantılı tercih edenler de var. Bunu geri plana atanlar da var. İskandinav ülkelere baktığınızda onlar da sosyal refah politikasını ön plana çıkarıyorlar. İşte eğitime, sağlığa çok
biraz
daha fazla
problemlerle de ilgili.
Tabii
herhalde,
ki
değil mi?
Bu yani hangi coğrafyada yaşadığınızla, ne tür işte güvenlik riskleriyle karşılaştığınızda çok önemli. Amerika'ya baktığınızda aslında Amerika dünyanın küresel ölçekte savunma harcamalarının %36'sını tek başına karşılayan bir ülke. Ve şu ana kadar sıralamadaki ilk konumunu hiçbir zaman kaybetmedi. İkinci Çin, Rusya geliyor. Onlar dönem dönem yer değiştiriyorlar. Ama Amerika'nın savunma harcamaları bu kadar yüksekken, genel bütçe içerisindeki savunmanın payına baktığınızda aslında eğitim ve sağlıkla ve diğer bütçe kalemleriyle arasındaki orantının çok paralel olduğunu görüyorsunuz. Fakat işte Rusya da aynı şekilde keza diğer bütçe kalemlerinden çok feragat eden bir ülke. İşte Çin'in zaten askeri ordu mevcudunun sayısı belli. Onlar da çok yüksek meblağlarda harcamalar gerçekleştiriyor. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'nin tarihsel savunma seyri daha farklı. Çünkü neden? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye bir kere Batı kanadında ve NATO kanadında yer aldı. Ama ilk önce NATO üyeliğine geçmeden önce zaten İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin maliye ekonomik durumu yetersizdi savunmaya bütçe ayırabilmesi için. Bundan dolayı işte 1947 ve 49 yıllarında işte Truman Doktrini, Marshall yardımlarını gördük. Burada ne oldu? Amerika bize hem askeri hem de mali anlamda, yani ekonomik anlamda mali programlar uyguladı. Tabii ki siz eğer bu desteği, mali programları Amerika gibi bir ülkeden aldığınız takdirde bunun size çok uzun vadeli çıktıları olacaktı. Ve biz bu çıktıları aslında 1960'lı yıllara kadar bir 3 aşağı 5 yukarı kısmen sorunsuz bir şekilde devam ettirdik. Çünkü zaten o zaman Amerika'nın işte Sovyet politikası da Türkiye'yi doğrudan bir merkez üst konumuna yapıyordur Sovyetlere karşı. Ama ne zaman ki Amerika ile Türkiye'nin arası Kıbrıs meselesi nedeniyle açılmaya başladı, İşte o zaman biz bunun ilk tehdidini Johnson'ın mektubunda gördük. 1964 yılında Johnson mektubunda İnönü'ye diyordu ki gerektiği takdirde hani size NATO ekipmanından hiçbir şekilde verdiğimiz silahlardan faydalanamayacaksınız.
Yani özellikle hani Kıbrıs'a yönelik bir müdahalede bulunursanız
kesinlikle
siz NATO şemsiyesinin dışına çıkarsınız.
Çıkacaksınız yani. Ve sizi işte NATO ekipmanları, NATO silahlarını kullanmaktan men edeceğiz şeklinde açıktan bir tehdidi vardı. Ve biz bu aslında tehdidin somut çıktısını 1974 yılındaki Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesinde gördük. Ve 75 yılında ambargo kararı alındı ve 3 yıl boyunca Türkiye silah ambargosuna maruz kaldı Amerika'nın ve tabii ki aslında belki bu Türkiye'nin 64 ve 75 yıllarında yaşadığı Türkiye'nin soyut ve somut olmak üzere aldığı ilk somut dersti diyebiliriz ve Türkiye bu tarihten sonra özellikle mesela Erbakan dönemini hiç atlamamamız gerekiyor. Erbakan döneminde de bu askeri fabrikaların açılmasında işte motorların geliştirilmesinde gerçekten çok önemli hamleler vardı. Fakat Türkiye'deki sanırım ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi koalisyon dönemleriydi. Çünkü savunma dediğimizde savunma sanayi en acımasız ve aslında en fazla paranın gittiği sektör. Bir de burada inanılmaz büyük lobi şirketlerinden de bahsediyoruz. Bazen bir kararın çıkması bile yurt dışından bir ihale yapıyorsunuz ama o kadar fazla sekteye uğruyor ki bir ihalenin sonuçlanması bile bazen işte 3-4 yıl. Türkiye bunu füze şeyinde ihalesinde gördüm. Yani aktörlerin tavırları arasındaki farklılık bile, değişkenlik bile o ihalenin çok uzun yıllara sarkmasına neden oluyor. Veya tekrar yürürlükten kalkıyor. Tekrar farklı şeylerle ihaleler açılıyor.
Evet.
Yani bu anlamda koalisyon hükümetleri ve Türkiye'nin ekonomik mali açıdan yetersizliği aslında bizim savunma sanayini biraz daha diğer sektörlere nazaran geri planına itmemize neden oldu.
Yani özellikle koalisyondan bahis açmamız istikrar olmadığı için bütçe pazarlık konusu oluyor.
Kesinlikle.
Ve bütçede bu savunma sanayi de bugünden yarına başarı elde edemeyeceğiniz belli bir süre kaynak ayırarak özellikle hani yerli bir üretim yapacaksanız bir Ar-Ge faaliyetine uzun bir süre kaynak aktarmanız gereken bir şey. Dolayısıyla istikrar isteyen bir şey.
Evet.
Eğer orada kaynak tahsisinde istikrarsızlık veya politik rekabet dolayısıyla bütçe kalemleri arasında bir kaynak ayıramıyorsanız bu ister istemez savunma sanayinin geleceğini etkiliyor. Bir de tabiatıyla bu bahsettiğiniz gibi ittifak sisteminin içerisinde Türkiye'nin özellikle batıdan farklılaşan menfaatleri ortaya çıktıkça, batıdan farklılaşan milli menfaatleri ortaya çıktıkça Türkiye'nin savunma politikalarında buna bağlı olarak da savunma sanayi anlayışında değişikliğe gitmesi icap etti. Çünkü eğer sizin ittifakınız milli menfaatlerinizi, milli politikalarınızı desteklemiyorsa ona uygun bir savunma stratejisi geliştirmek zorundasınız. Bu da dediğiniz gibi kaynak meselesi ve zaman meselesi. O kaynak ve zaman sayesinde bu önümüzdeki hani dakikalarda onu konuşacağız. Türkiye'de bu manada bir başarı veya hani yüzde olarak söylersek savunma ihtiyacını daha fazla yerli oranda karşılayacak bir perspektif geliştirebildi. Ama hala bu savunma meselesi mühim bir mesele. Çünkü çok kaynak hani tahsis etmek gerekiyor hem de bir anda öngörülmeyen sıçramalar yaşanabiliyor. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin hala hazırdaki konumu nasıl bir hani ihtiyaçlara veya problemlere göre nasıl bir seyir izliyor?
Şimdi burada aslında az önce bahsettim Erbakan dönemindeki şu anda AK Parti döneminde bizim sürekli duyduğumuz iki tane söylem var. Yerli ve milli ürün. Aslında bunların temellerini biz Erbakan döneminde de görebiliyoruz. Ama dediğim gibi siyasi konjonktür değiştiği zaman buradaki en büyük sıkıntı savunma sanayi ürünlerindeki sürdürülebilirlik. Ve gerçekten mukayese etmemiz bile belki aslında sıra dışı olacak ama Suriye'ye bakın. Yani 2011 yılından beri iç savaş yaşayan bir ülke Ulusal Uzay Ajansı'nı kurdu. Ve biz bunu defaatle vurguluyoruz. Şu anda Türkiye'nin mesela Ulusal Uzay Ajansı konusunda çok uzun zaman sürüncemekte kaldı. Çünkü buradaki sıkıntı aslında bizim kurumsal uzlaşıydı. Hani siyasi istikrar var ve siyasi karar alma mekanizmasına kesinlikle uzay ajansının kurulmasına bir hemfikir var. Fakat o kurumsal uzlaşıyı bir türlü yerine uzun bir süre getiremedik. Ve Tabii bu da mevzuattan kaynaklanan bir sürü neden vardı. Şimdi ikincisi, tekrar bakıyorsunuz Suriye'de bu kadar büyük 56 tane ülkenin bulunduğu, iç savaşın yaşandığı, bölgesel savaşın bütün büyük güçlerin olduğu bir ülke. Geçen hafta mesela Sahab 73 dediği kendi ilk hafif şeyini, yani modifiye edildiği, daha üst segmente taşıdı. Gene hafif şeyini, uçağını üretti. Şimdi bu şu demek, yani sizin aslında konjonktür, iç konjonktürünüz, siyasi konjonktürünüz ne olursa olsun, o savunma sanayi projelerindeki işte füze, helikopter olsun, uçak geliştirme projeleriniz olsun, nükleer enerji olabilir. Bunun gibi, bunların hiçbirinden aslında ödün vermemek gerekiyor. Türkiye'nin son 15 yılına baktığımızda da Türkiye'deki bence en büyük çıktığımız şu andaki projelerin sürdürülebilirliği ve umuyoruz bu şekilde devam eder. Tabii burada elbette ki bazı şeylerde dolar baktığınızda veya bazı değişen şartlara göre, yani sizin müttefiklerle olan ilişkileriniz de bazı savunma projelerinizin sekteye uğramasına neden olabilir. Biz bunu F-35'te gördük.
Müşterek yaptığınız bir projede.
Aynen. Co-production dediğimiz, evet, ortak üretimlerde, joint manufacturing'de ne yazık ki biz bunları yaşıyoruz. İşte F-35'e baktığınızda TAI ve ISH çok önemli girdileri olan şirketler. İşte TAI gövde parçalarını yapıyor. ISH zaten uzun zamandan beri yazılımlarında veya birçok sistemlerinde var. Ve velev ki Türkiye'nin bu kadar büyük yatırım yaptığı projeler, hem zaman hem emek, yani insan gücünü siz bir kere oraya kanalize ediyorsunuz. Bu tarz projelerin sekteye uğraması da zaman zaman söz konusu olabiliyor. Veya tam işte çok güzel tasarım ürünleri çıkartıyorsunuz şeylerinizde, ürünlerinizde, tam satışını yapacaksınız. İşte milgemleri zaten Pakistan'a yapıyoruz ama onun dışında helikopter sözleşmemiz vardı. Ama burada ne oluyor? Biz şu anda bazı sofistike ürünlerde tabii ki de Türkiye'nin mevcut zaman içerisinde hazır bir alt platformumuz yoktu. Yani altyapımız çok sağlamdı da biz bunu 15 yıl üzerinde o sağlam altyapının üzerine bir şeyleri inşa etmiyoruz. Biz altyapımızı da şu anda inşa ediyoruz bir yandan. Onun için çok sofistike ürünleri, motor, sensör sistemleri, yazılımlar gibi, tabii ki bunlar zaman isteyen şeyler olduğu için ve biz bunları dışarıdan aldığınızı düşünün, işte elektrooptik kameralarınızı, motor sistemlerinize. O zaman siz bunu ihraç etmek istediğiniz zaman tabii ki bu pazar, silah pazarı, inanılmaz yüksek rekabet getiren, rekabetçi bir ortam.
Size engeller çıkmaya
tabii
başlıyor.
Tabii ki. Ve burada ihraç rejimleri. Şimdi işte MTU motorlarının, birçok şeyde kullandığımız MTU motorları Alman ve bunları İngiliz Rolls-Royce firması satın aldı. Tam ihraç edeceğimiz zaman da ihale sonlandı diyoruz. Pat, işte bunları ihraç edemezsin. Türkiye neden? Motor benim. O zaman kendi motorunu koydu. Şimdi motorla alakalı TÜMOSON çalışmaları da var. İşte Kale grubunun da dahil olduğu çalışmalar var. Ama dediğimiz gibi burada hem sabırlı olmak gerekiyor hem de sürdürülebilirliği korumak önem arz ediyor. Bunun için de Türkiye'nin şu anda bence yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi. Ben bunu Tayvan'da, işte Kore'de, birçok ülkede görüyoruz. Tersine beyin göçünü önlemek ve kesinlikle yurt dışındaki işte master yapan, doktor yapan mühendislerimizin daha sonra gelip Türkiye'de bu alanlarda çalışmasını sağlamak. Bu bizim için çok büyük bir kalkınma ve sıçrama noktası teşkil edecek.
Evet, bu iş gücü meselesi önemli, nitelikli iş gücü meselesi. Hı hı. Sizin bu konuları ele aldığınız M5 dergisinde bir yazınız var. Türkiye'nin öz savunma imkan ve kabiliyetleri kavramsal ve kurumsal değişim ismiyle yayınlanmış. M5 dergisi ulusal güvenlik, savunma ve strateji dergisi olarak çıkıyor. Bu sahanın, bu sektörün eski ve nitelikli dergilerinden birisi. İsterseniz bu yazıya atıfla bir devam edelim. Burada Türkiye'nin öz savunma imkan ve kabiliyetlerindeki gelişmeyi biraz da mukayeseli olarak nasıl anlatabiliriz dinleyicilerimize?
Şöyle, birincisi M5 dergisi aslında Türkiye'nin şu andaki savunma zihniyetinin değiştiğinin de bir kanıtı. Neden diyeceksiniz? Türkiye'nin aslında ilk savunma dergisi ama daha sonra kalkıyor çünkü ilgi az. Kamuoyunun ilgisi az, fakat daha sonra bunu hem başbakanlık nezdinde hem de özel olarak gerçekten destekleriyle, şimdi buna hem işte en son sayımızda Temel Kotil vardı. Ondan önceki savunma sanayi müsteşarımız İsmail Demir, röportajlarıyla, Roket Sandan mühendislerimiz yazılarıyla, akademisyenler katkıda bulunuyorlar. Tabii bu o zaman bir farkındalık yaratıyor, toplumsal farkındalık ve ilginin cezbedilmesi açısından, farkındalığın artması açısından çok önemli. Burada öz savunma imkan ve kabiliyetleri derken birincisi Türkiye'nin ihtiyaçlarını tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin nasıl bir güvenlik ve savunma ihtiyacı var?
Bu çok
var?
Önemli değil mi? Eğer bunu mesela içine girdiğiniz ittifak sadece belirliyorsa o zaman bir süre sonra sizin milli menfaatlerinizle ittifakın arasındaki açı açıldığında sizin ona uygun bir savunma politikanız ve ona uygun bir savunma araç gereciniz üretilmemiş oluyor.
Kesinlikle. Şimdi bir de burada tabii geleceğin harp meydanlarını öngörebilmek de çok önemli. Biz 2000'lerin yılı başında hiç unutmuyorum bir askerle sohbet ediyorduk. Dedi ki ya artık dedi tanka ihtiyacımız mı kaldı dedi. Her şeyde de hava gücü dedi. Ama görüyorsunuz 2010'dan sonra bir iç savaş patlıyor ve şu anda siz sadece hava gücüne değil aynı zamanda inanılmaz derecede işte tankınıza, zırhlı muharebe araçlarına.
Irak ve Suriye'de bunu kullanıyoruz.
Aynen bunları çok fazla çünkü arazi çok önemli. Keza Meskun Mahal bakıyorsunuz. Yani şimdi harbin seyri değiştiği anda Meskun Mahal'e doğru bir terör hadisesini yaşandığı takdirde o zaman siz ne yapıyor? Duvar arkası radar dediğimiz mesela dar ön plana çıkıyor. Niye? Sivil hayatı korumayı önemsiyorsunuz. İşte ne açığa çıkıyor? Keşif ve gözetleme yapıyorsunuz. Normalde Meskun Mahal'de yapacağınız, kullanacağınız İHA tipiyle sınır ötesi operasyonda kullanacağınız bir kere İHA birbirinden çok farklı. Birinde sınır ötesinde çok uzun kalış yani faydalı yükü çok daha ağır bir İHA sistemi daha uzun sürede havada uçurabilirken Meskun Mahal sisteminde işte döner kanat İHA'yı kullanıyorsunuz. Çünkü oradaki keşif gözetimimiz için alçak irtifa gerekiyor. Onların motorları farklı, elektro-optik kameraları farklı. Yani aldıkları fotoğrafı anlık iletme görüntü şeyleri, kaliteleri farklı. Şimdi onun için siz Meskun Mahal'i de öngörmelisiniz. Sınır ötesi operasyonu da, tankı da, uçağı da. Şimdi bazen şu anda mesela gündemde böyle tartışmalar oluyor. Diyorlar ki ya F-35 gereksiz, S-400. Hayır. Aslında ne kadar S-34 gerekliyse F-35 de o kadar gerekli. Ama eğer siz onu o anda tedarik edemiyorsanız yerine en optimum ikame edebileceğiniz ürünü tespit etmek ve onu o anda devreye sokmak zorundasınız. Keza öz savunma kabiliyetlerimizdeki benim bu makaledeki en önem verdiğim şey şu. Tartışmayı baktığınızda hep Batı Doğu ekseni üzerinden. İşte biz Avrupacı mıyız, Atlantikçi miyiz, Avrasyacı mıyız? Artık Türkiye'nin kendi öz savunmasını karşılayabilmesi için herhangi bir kampta olmaması gerekiyor. Yani herhangi bir kamp derken şöyle. Tabii ki de bizim tarihsel müttefiklik bağımız var. Ama biz bir kampa bağımlı olmamalıyız.
Yani müttefik olduğunuzda savunmanızın bütün ihtiyaçlarını öngörmekten, belirlemekten sonra bunun giderilmesine kadar her şeyi o ittifaka devredemezsiniz. Bunu yaptığınızda bu sefer milli menfaatlerinizi yeterince koruyamazsınız. Ve özellikle kriz durumlarında açının farklılaştığı ittifakla sizin milli menfaatlerinizin ya da bölgesel menfaatlerin farklılaştığı ölçüde problem yaşamaya başlarsınız. O yüzden de herhangi bir ittifaka dahil olsanız dahi sizin her halükarda sizin ifadenizle öz savunma imkan ve kabiliyetlerinizi genişletmeniz lazım.
Bizim buradaki tabii öz savunma yapabilecek yeterliğe ulaşmamız da bağımlılıktan bağlılık seviyesine geçmek. Yani hukuki olarak bir bağlılığınız olmalıdır mutlak suretle. Fakat bunu tek taraflı bir bağımlılık olarak yaptığımız takdirde o zaman mutlaka el mahkum tekrar yani tedarik sürecinde tek seçeneklere mahkum olacağız.
Şimdi Merve Hocam aynı zamanda siz burada ne kadar kabiliyetinizi, imkanınızı artırırsanız bu sizin ittifak içerisindeki hiyerarşideki yerinizi de
kesinlikle
değiştirir. Yani tam dediğiniz gibi o ittifakın içerisinde bir uydu müttefik olmak var. Bir de bağlılığı olan ya da eşit bir hiyerarşide ittifakın politikalarının belirlenmesine problemleri öngörecek bir strateji üretmeye katkı verecek ve buna uygun bir askeri gücü öz savunma sanayi olan bir ülkenin elbette ittifak içerisindeki konumları farklı olur. Türkiye'nin bu manada elde ettiği başarılar bağımsız kılacak Türkiye'yi ama aynı zamanda ittifakın içerisindeki hiyerarşideki yerini de değiştirecek.
Kesinlikle şu anda münferit olarak işte İHA sistemleriyle yaptığımız yani terörist unsurlarla yaptığımız mücadeledeki kazandığımız başarı ortadadır. Fakat dediğimiz gibi bunu uzun vadeye yaymamız gerekiyor ve yeteneklerimizi sadece İHA'larla sınırlandırmak, hava unsurlarıyla sınırlandırmak da çok hatalı. Çünkü bugün baktığınızda işte casus sistemleri uydurulan fotoğraflarla tespit edebiliyorsunuz. Yani sizin mesela bu anlamda kesinlikle bizim TÜBİTAK uzaya çok büyük görevler düşüyor. Yani uzay alanında işte uydu alanlarında. Tabii bir de şimdi bu yani sadece ittifak değil, ittifak dışındaki çıkar örtüşmeleri de değişiyor. Şimdi İsveç'le mesela Finlandiya bakın çok uzun yıllar yani onlarca yıl boyunca hiçbir zaman tatbikat gerçekleştirmeyen ülkeler geçen sene 2017-2018 yıllarında NATO'nun ortak tatbikatlarına dahil oldular ve inanılmaz büyük şeyde asker sayılarıyla katkı sundular askeri sistemleriyle. Şimdi biz bu İskandinav ülkelerine barış adaları diyoruz. Hani Peace Island dediğimiz ülkeler bile tekrar silahlanmaya doğru meylediyor. Fakat burada silahlanmayı tabii ki sizin aldığınız güvenlik ve risk tehdidine göre bir sıralandırma yapmanız gerekiyor. Bazı ülkeler dediğim gibi kara unsurları eğer iç savaş ortamıza kara unsurları
nasıl tehlike fazla, görüyorsanız, nasıl problemle karşılaşacağınızı kesinlikle öngörüyorsanız evet, ona uygun hem askeri yapılanmanızı eğitimden tedarike değil mi cihaza kesinlikle kadar evet, oluşturmanız gerekiyor.
Fakat burada belirleyici olan unsur tüm devletler için yazılım alanı. Çünkü artık dünya öyle bir çağa gidiyor ki şimdi NATO'da zaten artık siber uzayı harp meydanı resmi olarak tanımladı. Fakat buradaki şu andaki yetersizlik talim belgelerinin işte hukuki süreçlerinde bir bağlayıcık yani yaptırım getirmemesi. Fakat bu yönde de önemli çalışmalar var. Size bir siber saldırı olduğu zaman siz buna nasıl mukabelede bulunacaksınız? Kansız diyorsunuz ama belki kanlı savaştan çok daha fazla size bir maliyet çıkarıyor. Çünkü bütün alt sisteminizi yok etme, işte bankacılık sistemlerinizi, enerji hatlarınızı bunların hepsini kilitleyebilir. Keza baktığınızda gerçek harp ortamına baktığınızda birebir göğüs göğüse mücadele ederken dahi kullandığınız gözlüklerden tutun silah sistemleri bunların artık hepsi haberleşme telsiz. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Aslında uydu yani uzay alanını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin kalbinde yaratan yazılım alanı çok önemli ve Türkiye'nin kesinlikle yazılım mühendisleri yetiştirecek. Kesinlikle bu anlamdaki yetkinliğini kazanması kendi öz savunma imkan ve kabiliyetini geçirmesi açısından çok büyük önem arz ediyor.
Savunma sektörünün önemli çıktılarından birisi de bunun hani sadece askeri alanda veya savunma alanında değil, diğer ekonomik alanlarda, kesinlikle, sektörlerde de olumlu katkıları olabiliyor. Neler bunlar? Biraz hani örneklendirerek de belki dinleyicilerimize anlatmak
mümkün. Şöyle aslında dünyadaki teknolojilere baktığınızda dünya teknolojinin çıkış noktası askeridir. Bilgisayarlara bakın. Şu anda evimizde kullandığımız aslında bilgisayarlar ilk askeridir. İşte telsiz sistemleri, telefonlar.
Askeri ihtiyaçlar veya problemleri kesinlikle çözmek için bulunmuş. Daha sonra sivil alana taşınmış.
Kalmıştı. Şimdi bizim hatta en tartışmalı konulardan bir tanesi de bu Avrupa ile Amerika'nın arasında. Dual use good dediğimiz bir şey var, tabir var. Bu ne? Çift kullanımlı teknoloji ürünleri. Siz bunu bir bilgisayar parçasına askeri bir monitöre de işte montajlayabilirsiniz. Ama kendi diğer sivil sektörünüzde de kullanabilirsiniz. Çift kullanımlı teknoloji hem askeri hem sivil kanat için. Hatta şimdi Çin'de mesela Spimiek firması bunun gibi birçok firmalar aslında yaptırım altında. Ama Avrupa diyor ki ben bunu sivil amaçlı gönderiyorum diyor. Amerika diyor ki hayır göndermeyeceksin. İsrail mesela sırf bu yüzden Çin'e teknoloji ihraç etti diye Amerika zamanında onu F-35 projesinden çekti. İşte kendi hatta Amerika'nın en büyük havacılık şirketleri milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Çin'e neden gönderdi? Bunun en büyük itirazlarından bir tanesi yıllarca mesela Almanya'dan geldi. Çünkü buradan inanılmaz büyük bir getiri var. Şimdi İngiltere, Fransa bu gibi ülkeler aslında pazarlarını sürekli genişletme mücadelesi veriyorlar. Bizim mesela en basitinden Malezya'da mesela 8x8 zırhlılar Malezya Ulusal Günü'nde geçite çıktı. Ve aslında bunu yapan FNSS firması. Nurol Makine, Nurol Holding'in kendi firması. Fakat buna baktığımızda İngiliz sistemin aslında %49 ortaklığını görüyorsunuz Türkiye'de, FNSS'te. Halbuki ürünleri geliştiren kim? Türk mühendislerimiz. Ama pazarda satış söz konusu olduğunda İngilizler de bizimle beraber ortak hareket etmek ve Orta Doğu pazarına daha fazla hakim olmak istiyor. İşte keza Trump geldikten sonra Suudi Arabistan'a bakın 300 milyar dolarlık anlaşma yaptılar. Ve bu öyle bir lobicilik mantalitesi var ki Suudi Arabistan'a sürekli övgüler dolu aslında makalelerde. İşte Suudi Arabistan'ın işte şoförleri, bayan kadınların araba kullanmasından tutun Prens Salman'ın savunma işte 2030 vizyon belgesine kadar çok büyük demokratikleşme, şeffaflaşma, sürekli savunma şeyi Suudi Arabistan'ı öven yazılarla karşılaşıyorsunuz.
300 milyar doları alınca tabiatıyla bunun
tabii
bir
ki, kesinlikle,
olumlu havası oluyor. Evet.
Kesinlikle ve işte o savunmadaki yapılan işbirliği aslında farklı alanlara sirayet ettiğini örneklerle çok fazla görebiliyoruz. Tabii bu Suudi Arabistan bizim için çok önemli bir örnek. Neden diyeceksiniz? Ordusunu Amerika ve İngilizler oldu. Yani kendi ordu mevcudu bile, yani kraliyet ailesinin güvenliğini bile aslında Amerikalılar sağlıyor. Özel güvenlik şirketleri sağlıyor. Şimdi pilotları aldığında bu kadar işte yüksek teknoloji ürünleri alıyoruz, uçakları alıyor. Fakat kendi yetiştirdiği pilotu yok ve pilotu İngiltere'den, işte Pakistan'dan, Amerika'dan kiralıyor. Hatta bu expat dediğimiz işte yabancı işçi göçmen statüsünü çok sayıda mühendis istihdam ediyor Suudi Arabistan'da. Ve ekonomi petrolden dolayı sıkıntıya düştüğünde hatta ilk yapı hükümetin söylediği şeylerden bir tanesi bu expatler o kadar fazla ki ülkede artık onlar da vergi ödesin şeklindeydi. Ve savunma sanayinin belirleyici olarak baktığınızda bölgesel politikada hatırlıyorsunuz 11 Eylül'de Obama döneminde Suudi Arabistan'ı aslında 11 Eylül olaylarının çıkışında veya engellenmesine en büyük sıkıntı sorunlardan bir tanesi görmüşlerdi işte terör evet. olaylarında ve bütün bu senato kararı çıkıyordu. Hatta o zaman Suudi Arabistan dedi ki ben Amerika'daki bütün şeyimi likideye çevireceğim ve paralarımı geri çekeceğim dedi. Fakat bir anda o kadar siyasi gerilimden sonra, tehditlerden sonra Trump döneminde o 300 milyar dolarlık bir anlaşma bir anda aslında siyasi havayı ılıman bir iklime büründürdü. Tabii burada şöyle bir şey de var. Bizim 300 milyarlık dolar dediğiniz bir şeyi kesinlikle o dönemde 300 milyar olarak göreceksiniz. Çünkü bütün silahlar insan ömürleri gibidir. Yani askeri 60-70 yıl yaşıyor. Ve bizim bu ömür maliyeti her yıl aslında katlanarak artıyor. Bizim bugün aldığımız herhangi 10-20 milyon dolarlık basit bir işte İHA'yı dahi aslında siz bunu yıllar içerisinde her gün işte bakımı, onarımı kesinlikle.
Eğitimi
aynı şekilde çok daha yüksek
modernizasyonu meblağ, sonra
kesinlikle çok daha yüksek meblağlara tekabül ediyor. Onun için onu sadece ham bir para olarak öngörmemiz gerek.
Evet, Türkiye bu çerçeve içerisinde arada konuşuyoruz ama hani bu özellikle son 15 yılda nasıl bir performans gösterdi? Bunu hani değerlendirdikten sonra biraz da hani gelecek döneme ilişkin görüşlerinizi öğrenmek istedim.
Bir kere Türkiye'nin burada yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi güvenlik ve savunma politikalarının birbirine çok eskiye nazaran daha fazla entegre götürüyor. Yani iç güvenlik ve savunma politikalarının ulusal güvenlik. Bu bir. Bu bize neyi sağlıyor? Aslında kara, deniz, hava unsurlarıyla arasındaki entegrasyon. Çünkü hep onu söylüyoruz. Sizin sadece bir hava unsuruna ağırlık vermeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu savaş alanında, muharebe meydanında mutlaka kara unsurları piyadenizle de desteklemek
müşterek
zorundasınız.
Müşterek harekat esas, evet.
Kesinlikle. Şimdi burada baktığımızda Türkiye programda da belirtelim 6 Eylül'de Türkiye helikopterinin ilk uçuşunu yaptı. Bu bizim için çok önemli.
Ataktan sonra ilk defa
kesinlikle T-625 helikopterimiz ilk uçuşunu testin başarıyla yaptı. Şimdi İHA'lara baktığınızda yani bir de yelpazenin genişlediğini görüyorsunuz. Sadece devlette yani İHA'yı siz sadece bir sayıya değil aynı zamanda Bayraktar, aynı zamanda Vestel. Hatta biz bu yelpazeyi ne kadar çok genişletebiliyorsak bizim için o kadar büyük faydası olacak.
Yani devletin yanı sıra özel Kesinlikle. Sektörün de var olması bu Türkiye'nin bir artısı.
Kesinlikle. Devlet ve özel sektör savunma sanayinde mutlaka birlikte gitmeli. Ana yükleniciler de alt yüklenici yelpazesi mutlaka. Yani organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımızdan çok daha fazla. Yani oradaki yelpazeyi genişletebildiğimiz kadar genişletmeliyiz. Mesela baktığınızda Konya'da, burada STM'den de bahsedebiliriz. STM'nin mesela Konya'da yaptığı mesela saha fizibilite çalışmaları var. İşte tüfeğin geliştirmesi konusunda işte siyasi makinelerinin şeylerini, oranlarına, sayılarına bakıyor. Yani aslında Türkiye potansiyel olarak bizim İç Anadolu'da diye o kadar fazla aslında bir potansiyel üreticimiz var ki. Sadece bunları hem devlet desteği olmalı hem de biz bunları nasıl TSK'nın ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha fazla aktivite edebiliriz. Bunlara bakmalıyız. Tabii siber füzyona mesela Türkiye'nin işte ilk siber füzyon merkezi STM'de kuruldu. TSK'da siber komutanlık kuruldu. Yani bunun gibi aslında Türkiye'nin MİLGEM gerçekten MİLGEM bizim için bir kere çok önemli. MİLGEM projeleri. Türkiye artık bunları ihraç edebilecek bir potansiyel. Sadece deniz gücümüz değil. Bakın bunları biz ihraç ediyoruz. İHA'larımızı aynı şekilde. Vestel mesela İHA'larını gitti kiraladı Ukrayna'ya. Bu bizim için çok önemli bir şey. Eskiden biz işte aynı şekilde kiralamak istediğimiz zaman bize bir sürü şey zorluk çıkarırlardı. Şimdi biz Türkiye olarak kendi İHA'larımızı hem pazarlıyoruz hem kiralıyoruz.
İHA'larda da yeni modeller, yeni sınıflar hani gelecek anladığımız kadarıyla.
Mini drone dediğimiz.
Mini ve bir de şey daha büyüklerinden de bahsediliyor. Uçan balık
evet,
diye
çok bir yüksek şeyden. İrtifada kesinlikle işte TAI'nin yaptıkları şeylerden bir tanesi de bu. Yani ne kadar yüksek irtifada, az önce bahsettiğimiz faydalı yükünü ne kadar fazla taşıyabileceği, ne kadar.
Yurt dışı operasyonlar açısından özellikle önem evet, taşıyor.
Hatta şöyle bir şey de var. Türkiye'nin bu sistemleri üretirken kesinlikle bunun bir kere hukuki önlemlerini almak zorunda. Artık uluslararası havacılık normalde uçaklarla İHA'ları aynı havalanından kaldıracak. Yani bir İHA ile bir işte yolcu uçağının aynı havalanından kalkış yapıp işte görevini icra edeceğini düşünün. Bunun için de tabii ki bir sürü hukuki prosedürler de var. Bunlara da
savunma sanayi geliştikçe kesinlikle. Bunun hukukunun da çalışılması gerekiyor.
Evet, işte önceden biliyorsunuz şimdi artık İHA'lar nasıl askeri sistemdeydi, şimdi sivil. Herkes o coğrafyada işte okyanus deprem olaylarının incelenmesinde, tarımda İHA'ları inanılmaz bir kere sivil kullanım oranları çok hızlı artıyor. Dolayısıyla burada o hukuki boşluğu kesinlikle yaratmadan çok ivedi bir şekilde.
Bizde de zaman içerisinde herhalde bu yansıma olacak. Yani askeri alandaki kabiliyetimiz sivil alana, ekonominin diğer alanlarına
şimdiden
yansıyacak.
Şimdiden aslında evet. İşte kargocalıkta, taşımacılıkta şu anda da şimdiden bunların zaten çıktılarını görmeye başladık ziyadesiyle. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin aslında birçok alanda yani helikopterinizden genel maksat.
Kuşlarla ilgili isterseniz bir şey açalım, hani başlık açalım. Evet. Kuşların performansı orada, buradan bir silahlı hürkuşların hani üretilmesi ve envantere girdi mi? Silahlı hürkuşlar.
Evet, yani hürkuşlar zaten evet onların teslimatı yapıldı. Fakat şurada önemli bir şey var. Biz mesela bu hürkuşlarda, atak helikopterlerinde bunlar çok uzun yıllara dayanan şey. Ve biz bunlarda mesela İtalyanlarla ortaklık yaptık. Ve aslında biz onu mutlaka burada da vurgulamak istiyoruz. Bizim sürekli işte NATO'nun dışına çıkalım dediğimiz şeyler var. Halbuki biz Fransızlarla bakın füze sistemlerinde yapıyoruz. İşte hürkuşlarda veya diğer helikopterlerimizde İtalyanlarla yapıyoruz motor konusunda. Bunların envantere girmesi kesinlikle çok önemli ve ortaklığı sürdürmemiz de çok önemli. Fakat bunların envanterdeki başarısı hiçbir zaman unutmamız lazım. Gerçek harp meydanında denendikten sonra aslında biz bunun başarı ölçümlemesini yapabiliyoruz. Hatta bizim S-400'leri yapılan mesela en büyük eleştirilerden bir tanesi de buydu. O kadar Tomahawk füzeleri atıldı ama neden S-400'ler bunu engelledi mi, engellemedi mi, niye devreye girmedi? Şimdi S-300'lerin veya Patriot sistemlerin gerçek hava harp meydanındaki başarısını ölçümleyebiliyorsunuz.
Evet.
Ama bizim şu andaki en büyük çıktığımız aslında biz İHA'larda en büyük başarımız.
İHA ve ATAK.
Ve İHA ve ATAK'larda biz bunları gördük. Ama diğer envantere gireceklerde bunları gerçek harp meydanlarındaki şeylerden sonra. Mesela tabii ki gemi projelerinde, denizcilikte işte Somali'ye giden, orada görev yapıp icra eden gelenler de var. Fakat dediğimiz gibi bu yelpazeyi birbiriyle ne kadar entegre çalışıyor, entegre bir ağ üzerinden çalışıyor harp meydanlarında, buna göre bir başarı ölçümlemesi yapacağız. Şimdi bunlardan bahsedebiliriz. Onun dışında dediğimiz gibi Türkiye'nin kendi öz savunma imkan ve kabiliyeti açısından yazılım, elektromanyetik spektrum üstünlüğü, işte sensör sistemleri, bunlara Türkiye'nin ağırlık vermesi gereken diğer savunma sistemleri arasında yer alıyorlar.
Evet, bu çok önemli. Savunma sanayinde yaşadığımız başarı beraberinde dünyada da Türkiye'nin hem savunma alanında hem de ekonomi alanında önünü açıyor, açacak. Belki başka bir hafta bu modeller üzerinde biraz daha durabiliriz. Hani bir de hani devletle özel sektörün arasındaki ilişki, bahsettiğiniz o iş gücünün hani en alttaki teknisyenden en üstteki mühendise kadar.
Mesela sertifikasyon meselesi bunun en büyük şeylerinden bir tanesi. Yani Türkiye'nin sertifikasyon anlamında yüklenicilerini desteklemesi aslında bizim ürünlerimizin çok daha hızlı bir şekilde sahaya çıkması anlamına gelecek. Ama bazen biz bu Avrupa sertifikasyonu, Amerika'yı bekliyoruz sertifikasyon için. Ve işte mesela genel maksat helikopterinde sertifikasyon geciktiği takdirde aslında bizim ürünlerimiz otomatik olarak gecikmiş oluyor.
Evet, önümüzdeki haftalarda yine Merve Hoca ile beraber olacağız. Değerli dinleyiciler, bugün Merve Seren Hanım'la beraberdik. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi, istihbarat, savunma sanayi ve genel olarak savunma sektörüyle ilgili çalışıyor. Yapımcımız Ferayuz, teknik alanda sesimizi size ulaştıran Kemal Öktem, Merve Seren ve bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.